Ayrım 4. Yeşil Gece. Reşat Nuri Güntekin. Sayfa 61. Biraz sonra nutuklar başlıyordu. Evvela mutasarrıfın yanındaki ihtiyar hoca Arapça bir dua okudu. Sonra Müfit Bey ancak etrafındaki 3-5 kişinin işitebileceği bir sesle küçük bir nutuk söyledi. Onu yeni belediye reisinin yazılı nutku takip etti. Bu Salim Paşa'nın Sarıova Belediyesi'nde yapacağı icraatın programı gibi bir şeydi. Kağıdı okurken ara sıra durması ve bazı yerleri yanlış okuması nutkun başka bir kalem tarafından yazıldığını gösteriyordu. Nutuk bittikten sonra Şahin Efendi idari müdürünün kulağına eğildi. Gülümseyerek belediye reisi paşa bu programı tamamıyla tatbik ederse efkaf müdürüne iş kalmayacak dedi. Mütemadiyen mezarlıkların, türbelerin tamirinden, camilerin tezyininden, tekkelerden, imaretlerden bahsetti. Müdür Şahin Efendi'den kuşkulanmıştı. Cevap vermek ister gibi bir hareket yaptı, sonra vazgeçti. Baş muallimin sualini müpem bir cevapla savuşturdu. Belediye reisinden sonra sıra Cabir Bey'e geldi. Bu 40 yaşlarında iri yapılı bir adamdı. Meşakkatli bir dağ seferine çıkıyormuş gibi arkasına yakası kürklü bir avcı elbisesi, uzun bacaklarına parlak çizmeler giymiş, eline gümüş saplı bir kamçı almıştı. Sıhhatten parıl parıl yanan kırmızı yüzünde uçları kulaklarına değen kumral bıyıkları, çini mavi gözleri vardı. Galiba ensesinde müziç kan çıbanlarından dolayı ipek bir çevreyle sardığı boynunu kolay kolay hareket ettiremediği için nutuk verirken başı gövdesiyle beraber etrafa çevriliyordu. Mazer kurşunu gibi çatlayan sert bir sesi vardı. Duvarların öte tarafında nihayetsiz bir kalabalık varmış da ona hitap ediyormuş gibi bağırarak, kollarıyla geniş hareketler yaparak söze başladı. Cabir Bey, Balkan Muharebesi facialarından söz ediyordu. Zalim düşman memleketimizi çevirdi. Rumeli insan kasaphanelerine döndü. Aksakallı ihtiyarların kollarını, bacaklarını kesti, gözlerini kızgın şişlerle uydu. Ulemanın ağzına erimiş kurşun akıttı. Kadınların kesti memelerini, açtı karınlarını, çıkardı saçı bitmemiş çocuklarını dışarı. Ana kuzusu Müslüman yavrucağızları taktı böyle şişlere. Yaktı ateş, üzerinde koyun kebabı kızartır gibi. Yanık insan yağlarının kokusu kapladı bulut gibi havaları. Geçilmezdi kafalara, ciğerlere, bağırsaklara basmadan. Yakarlardı çiftlikleri, asarlardı ağaçlara delikanlıları, alırlardı su gibi kızlarımızı kucaklarına. Yakıp çubuklarını bakarlardı keyiflerine. Derelerden akardı Müslüman kanları köpük köpüğe. Şahin Efendi bu akşamki merasimle Balkan faciası arasındaki rabıtayı bir türlü kavramaya muvaffak olamayarak dinliyordu. Cabir Bey daha bu tarzda bazı tasvirlerden sonra yavaş yavaş maksada girdi. Uyanalım artık bu gaflet uykularından, açalım gözlerimizi. Bu muharebe değildir ki iki millet muharebesi. Bu muharebe salip ile hilal, Hristiyanlıkla Müslümanlık muharebesidir. Sanırsak ki bu muharebeyle bu kadarla bitmiştir, bırakacaktır kafir yakamızı, çok hata ederiz. Hazırlanır can düşmanlarımız gizli gizli. Gönderir Balkanlara hesapsız top, tüfek, süngü. Ama biz de hayvan sürüleri değiliz ki boğazlatalım kendimizi eli kolu bağlı. Yakacak içimizdeki ateşi hamiyet, yakacak Avrupa'yı, Romalı Arşimed'in makineli aynaları gibi cayır cayır. Millet açmıştır gözünü. Anlamıştır dostunu, düşmanını, toplandı. Avrupa Hristiyanları yaptı bir ehli salip ordusu, yapacağız biz de hilal ordusu. Açacağız yeşil bayrağı, çağıracağız alemi İslam'ı altına. Cabir Bey, Afrika'dan, Asya'dan bütün tecizatıyla imdadımıza koşmaya hazır milyonlara dair hesaplar yaptı, rakamlar saydı. Sonra asıl neticeye geldi. Münevverler anlamışlardır artık fevzü necat nerededir. El ele verip çalışmaya yemin etmişlerdir. Cabir Bey bir eliyle kamçısına havada helezonlar çizdirirken, öbür eliyle bu rabıtanın kuvvetini göstermek ister gibi müderris Zühtü Efendi'nin elini sıkıyordu. Hristiyan Avrupa'ya karşı bir tek siyaset, İttihadı İslam siyaseti. Bu nutku Zühtü Efendi'nin kısa bir nutku tamamladı. Muhterem Katibi Mesul'ü dinlerken gözlerinden gayri ihtiyar yaş geldiğini söyleyen müderris efendi, böyle bir harp vukua gelirse ulemanın canla başla çalışacağını temin etti. Talebi-i ulumun yalnız milletin maneviyatını idare etmekle kalmayacağını, şarklıların gönüllü teşkilatı yaparak bir elinde yeşil, bir elinde ay yıldızlı bayrakla bu kuvvetin önüne düşeceğine yemin etti. Zühtü Efendi müessir bir talakatte söz söylüyor, kah kelimeleriyle, kah ahengiyle ahalden bir kısmını ağlatıyordu. Bu nutuktan sonra ziyafet bitti. Davetliler yatsı ezanından sonra camide okunacak mevlitte tekrar toplanmak üzere muvakkaten dağıldı. Şahin Efendi bu ilk geceyi çok fena geçirdi. Fikirlerinde garip bir kargaşalık, içinde müpem korkular, heyecanlar vardı. Mütemadiyen karışık rüyalar gördü ve birkaç defa anlaşılmaz sarsıntılarla uyandı. Vücudu ter içindeydi. Kalbi sık sık çarpıyor, kulaklarında kah Mevlid'in başka bir dünyadan geliyor gibi uzak ve müessir ahengi, kah Cabir Bey'in kuvvetli sesi titriyordu. "Sakın eski hastalığım nüksetmesin," diye korktu. Fakat sabahleyin güneş doğunca bu vehimler de silinip gitti. "Ben ne alimim ne de bir siyaset adamıyım," dedi. "Sadece bir iptidai hocasıyım. Ne istediğimi, ne yapacağımı artık biliyorum. Şunun şurasında kafama uygun 3-5 arkadaş bulur da dilediğim, düşündüğüm gibi bir nesil yetiştirirsem işler kendiliğinden düzelir. Gerçi bu az çok zamana muhtaç bir şey ama ne yapalım, bekleriz. Zaten kafaları değiştirmeden idareyi değiştirmek öyle pek tamah edilecek bir netice vermiyor. Bir kötü bağdan mahsul almak için dünya kadar emek sarf ediyoruz. Yeni bir nesil yetiştirmek için 5 olsun eve eklemişiz, çok mu? Benim politikam sadece mektebimi korumak ve kendim gibi düşünüp çalışacak hür fikirli arkadaşlar ve muavinler tedarik etmekten ibaret kalacak. Hadi bakalım Şahin Molla. Baban gerçi Yeşil Ordu düşmanı olarak yetişmeni istemezdi ama anan seni bugün için doğurdu. Gündüzleri mektebinde uğraşıyor, akşamüstleriyle gecesinin bir kısmını kahvelerde muallimler yurdunda geçiriyor, sonra yatmaya gidiyordu. Vaktiyle Darül Muallim'inde olduğu gibi şimdi de Sarıova'da hiçbir yabancılık hüznü duymamış, etrafındaki manzaralara çabucak alışıvermişti. Bir hafta içinde kasabanın 40 yıllık bir hemşerisi olup gitmişti. Aceleyle yanlış bir şey yapmaktan korktuğu için çok ihtiyatlı hareket ediyor, herkesi anlayacağı ve hoşlanacağı dille söz söylüyordu. Hocalar onun sarığı atmış bir eski medreseli olduğunu haber alarak evvela biraz pirelenmişlerdi. Hatta bazıları açıktan açığa ona sataşmışlardı. Fakat o, softa ruhunu çok iyi bildiği için onlardaki emniyetsizliği kolayca izahleye muvaffak olmuştu. Hocalar kendi silahlarını bu kadar iyi kullanan bu fesliğe karşı gayri ihtiyari bir hüzmet duymaya başlamışlar. Hatta aralarında ona şöyle böyle bir mevki de vermişlerdi. Görünüşte çok haddini bilen, mütevazi ve tatlı bir adam olduğu için bu mevki günden güne kuvvetleniyor, baş muallim kasabanın belli başlı şahsiyetleri arasına giriyordu. Şahin Efendi Sarıova'ya geldiği zaman kasaba efkar-ı umumiyesi ikiye ayrılmıştı. Bir yanda müderris Zühtü Efendi başta olduğu halde yeniler, teceddüt ve inkılap taraftarları, öte yanda onları dinsizlikle itham eden, 31 Mart yılgınlığından hala kurtulamadıkları için pek açıktan açığa muhalefete cesaret edemeyerek gizli gizli homurdanan eskiler. Sayı bakımından ekseriyet bunlardaydı. Fakat öte tarafta da hükümet ve fıkra kuvveti vardı. Mutasarrıfından belediye reisinden başlamak üzere bütün hükümet memurları, jandarma, polis, bütün belli başlı müderrisler, şeyhler, muallimler, mühim tüccarlar ve esnaf yenilik taraftarıydı. Sarıova'da günün en ateşli havası medreselerin ıslahı meselesiydi. Haftada iki defa çıkan Sarıova gazetesinin hemen her nüshasında Zühtü Efendi'nin bu meseleye dair bir baş makalesi çıkıyordu. Müderris Efendi, medreseleri eski haline bırakmak isteyenleri din, devlet ve millet hainiyle itham ediyor, buralara yalnız ulûm-i cedide sokulmasını kafi görmüyor, marif mektepleri teşkilatının hemen hemen aynen medreselerde tatbikini müdafaa ediyordu. Şahin Efendi Sarıova'ya ilk akşam İdadi müdürüne, müderris efendi ile katibi Mesul Bey'in ittifakı bana mürteci softalar ittifakından daha korkunç görünüyor demişti. Bu sözü bir gün mektepteki muallimlerden Rasim ismindeki bir gence biraz daha başka bir tarzda bir kere daha tekrar etti. Zühtü Efendi Hazretleri'nin bu tereddütperverliği beni ötekilerin kör ve anut taassubundan ziyade korkutuyor. Medreseleri ıslah edecekler diye yüreğim titriyor. Rasim çok zeki ve ateşli bir çocuktu. Balkan Muharebesi'ne gönüllü gitmiş, sağ ayağını topal eden bir yaradan sonra tekrar hocalığına dönmüştü. Derin bir muhabbet ve emniyetle bağlandığı baş muallimin bu sözüne isyan etti. "Ben sizi imanlı bir yenilenme taraftarı biliyordum. Bu medreseler meselesinde mürtecilerle bir fikirde olmanıza hayret ediyorum," dedi. Şahin Efendi genç arkadaşının elini elleri içine aldı. Gözlüğünün arkasında parlamaya başladığı zaman çopur gözünü adeta güzelleştiren gözleriyle ona bakıp gülümseyerek ''Medreseleri kendi hallerine bırakırsak bu gidişle yakında çöküp giderler. Tamir edersek daha uzun zaman bu garip milletin başında dert olup kalırlar.'' dedi. Baş muallim bu Rasim Efendi'yi uzun uzun ölçüp biçmiş, onu yalnız mektebinin en zeki ve ateşli muallimi değil, aynı zamanda kasabanın da en emniyet edilecek temiz bir genci olarak tanımıştı. Fazla ihtiyata lüzum görmeden düşüncelerini söylemeye başladı. Bu yenilik eskilik kavgası bir nevi davışıklı dövüş. Medreseyi ıslah demek, eski haliyle yaşamasına imkan kalmayan softayı kuvvetlendirmek, daha yeni aletlerle silahlandırmak demek değil mi? Ben Sarıova'da softalığı bil fiil iş başına gelmiş görüyorum. Çömezliğim zamanında bütün dünyayı gölgesine altına alacak bir yeşil ordu hayal ederdim. Teceddütperver, milliyetperver fıkra katibi mesulünün Asya'nın, Afrika'nın, Okyanusya'nın bilmem nerelerinden gelecek mücahitlerine ve Allah'ın yardımına dayanarak teşkil etmek istedikleri hilal gönüllüleri ordusu, hakikatte benim eski yeşil ordudan farklı mıdır? Cabir Bey'le Zühtü Efendi belediye ziyafetinde İslam İttihadı'ndan bahsederken coşan, ağlaşıp bağırışan insanları sen de gördün. Ben işin pek ince ve alimane taraflarını bilmem. Ama dünyayı Müslim, gayrimüslim diye ikiye ayıran insanlara teceddütperver, milliyetperver olduğunu göğsünü döve döve temin ederken ya aldanıyor ya aldatıyordu ki netice itibariyle hep bir hesaba gelir. İttihadı İslam'ı emel edindiğini fırkası namına söyleyen sözüm ona milliyetperver katibi mesul ile müderris Zühtü Efendi arasında ne fark var? Korkum şu ki Sarıova'nın büyük küçük bütün memurları, bütün nüfuzlu ve kuvvetli münevver adamları yeniliği ve milliyeti hep böyle anlıyorlar. Hepsi müderris Zühtü Efendi'nin emeline körü körüne alet olan oyuncaklardır. Hakikaten kasabayı idare eden odur, softalıktır. İki gün evvel gözünle gördün Rasim. Ana dili derslerimizi programa Türkçe diye yazdırdığım için Maarif Müdürü az kaldı beni memleketten kapı dışarı ediyordu. Bu memlekette en yüksek Maarif memuru dilimizin adını söyletmez, lisan-ı Osmani yerine Türkçe dememizi bir cinayet sayarsa, o memleketi idare eden hükümete milliyetperver denir mi? Bunun içindir ki ben aciz ve bunak eski softaları bu yenilerden daha tehlikesiz buluyorum. Eskilikten çökmek üzere olan medreseyi destekler, payandalarla tamir edersek onu daha senelerce başımıza bela ederiz. Bu Rasim Efendi az zamanda Şahin Hoca'nın en candan arkadaşı oldu. İkisi de bekardılar. Maarif müdürü onların mektebin üst katındaki bir odada yatmalarına müsaade etmişti. Bina çok eskiydi. Fırtınalı gecelerde mütemadiyen çatırdar, sallanır, dört bir tarafından rüzgar işlerdi. Şahin Efendi duvarları, pencere aralıklarını eski gazete kağıtlarıyla kaplamıştı. Medresedeki hayatı gibi yemek pişirir, çamaşır yıkar, sökük dikerdi. Mezattan iki eski demir karyolu alarak karşı karşıya kurmuşlardı. İki arkadaş geceleri uyumadan evvel sırt üstü bu karyolalara uzanırlar, saatlerce kitap okurlar, ertesi günkü derslerini hazırlarlardı. Bazen de yan yana dönerek dirseklerini yastığa, başlarını avuçlarına dayayarak dertleşirlerdi. Rasim Efendi'nin başından muharebeye gitmeden evvel bir aşk vakası geçmişti. Hatta bir akşam gönüllü yazılmasına sebep biraz da sevdiği kızı kaybetmesi olduğunu utanarak itiraf etmişti. Şimdi bu yara kapanmıştı. Fakat kendini dinlemeye vakit bulduğu böyle sükun ve yalnızlık saatlerinde sakat ayağındaki kapanmış yara gibi onun da hafif hafif sızladığını duyar, arkadaşına bu geçmiş aşktan bahsederdi. Şahin Efendi sevmenin ne olduğunu bilmezdi. Fakat onun nasıl bir ihtiyaçla söylediğini hisseder, derdini anlıyormuş gibi görünerek dinlemeye çalışırdı. Bazen de kuşkulanır, genç arkadaşının bir kadın için duyduğu bu hafif meyil ve taassürün asıl büyük aşka zararı dokunmasından, onu az çok kırmasından korkardı. Bahis pek uzayıp giderse Şahin Efendi mahir bir manevrayla sözü değiştirir, zihninin ezeli sabit fikrine dönerdi. Karşılarındaki yokuşun üstünde bir evliya türbesi vardı ki yattıkları yerden görünürdü. Uyumak için odalarındaki mumu söndürdükleri vakit türbenin yeşil kandili uzaktan hafif hafif parlamaya başlardı. Bazen bu ışık da Şahin Efendi'nin eski ölmüş cananını hasretlandıracak gibi olurdu. Yattığı yerde kendi kendine, ah şu insanlık, asırlardan beri içimizde yaşadıkları, hamurumuza karıştıkları için midir nedir, bazı vehimlerimizi beynimizden, kalbimizden tamamıyla söküp atamıyoruz. Ölmüş gibi görünüyorlar. Fakat yine yorgunluk, düşkünlük zamanımızı buldukları gibi yine dalımıza biniyorlar diye sızlanırdı. Sonra bu tehlikeyi def etmek için yatağında birkaç kere döner, kıpırdanır, yarı uyumuş arkadaşına tekrar lakırdı söylemeye başlardı. Bak şu yeşil türbe kandiline Rasim. Medresenin ilim ve nur dediği şey bu sisli ışığa benzer. Hep böyle mezarları insana kasvet ve ümitsizlik veren şeyleri aydınlatır. Erişebildiği yerlerdeki eşyanın şeklini, rengini değiştirir. Her şeyi korkulu vehimler ve hayaller şekline sokar. Bir ışık ki 8-10 adamlık çevresi haricinde yine gece vardır. Asırlardan beri nur diye hep bu yeşil gecenin içinde yaşadık. Ben aydınlık diye ona derim ki 5-6 saat sonra doğacak gün gibi her yeri, her köşeyi berrak bir mücevher ışığına boğar. Bu yeşil geceye nihayet verecek gün bizden, yeni mektep dediğimiz bu kötü, karanlık viraneden doğacak. Genç muallim yeni başlayan uykunun tatlı sarhoşluğu içinde gülerek, güzel ama daha uyanık kalırsak yarın bu viran yeni mektep vaziyesini hakkıyla yapamaz sanırım. Şahin Efendi cevap vermeyerek susar, biraz evvel bahsettiği mücevher gibi berrak aydınlığa gülümseyerek uykuya dalardı. 6. Emin Dede kasabanın en kalabalık resmi iptidadisiydi. 300'e yakın talebesi, 8 hocası vardı. 40-50 günlük bir tetkikten sonra Şahin Efendi hükmünü verdi. 8 hocanın biri tamamıyla emniyet edilecek arkadaş. İkisi bulanık fikirli fakat temiz ve müsait iki genç ki gayret edersem az zamanda iki mükemmel iptidai hocası olur. Dördüncüsü şahsiyetsiz, istidatsız, ne iyi ne kötü bir delikanlı. Bugün yuları softaların elinde olduğu için zararlı gibi görünüyor. Fakat nereye çeksek oraya gidecek tabiatta. Bunu ilk tecrübelerimle anlıyorum. Onu adam edemem. Fakat iyi idare edersem maksadıma hizmet edebilecek bir hale getirebilirim. Geri kalan dördü görünüşe nazaran zararlı ve müsvit şahsiyetler. Demek dört onlardan, dört bizden. Kendimi de hesap edersem ekseriyet bizim fırkada. Bu herhalde pek ümit verecek bir şeydir. Talebeye gelince bu 300 çocuk içinden her yıl istediğim gibi 10 tane çıkarabilsem, 8-10 yıl içinde hak ve hakikatin kuvvetiyle Sarıova'da şöyle böyle ses çıkaracak, müderris Zühtü Efendi'nin yıldızını az çok karartacak bir nesil yetiştiririm. Şahin Efendi'yi Sarıova'da en düşündüren ve en uğraştıran şey bina meselesi oldu. Mektep barınılmaz bir haldeydi. Bugün damının bir tarafını aktarıyorlar, yarın öbür tarafı akmaya başlıyordu. Duvarlar, merdivenler desteklerle duruyordu. Tamir için 2 senede sarf edilen parayla yepyeni bir bina yaptırmak mümkündü. Hele ki Efkaf da marife iyi bir yerde, oldukça uygun bir arsa vermişti. Şahin Efendi yeni bir bina meydana getirmeyi şimdilik yapılacak işlerin en ehemmiyetlisi gördü ve oradan oraya koşmaya başladı. Bugün mutasarrıfa başvuruyor, yarın katibi mesule, öbür gün Zühtü Efendi'ye yalvarmaya gidiyordu. Zorla iş göremeyeceğini bildiği için herkes nabzına göre şerbet vermekteydi. Hocalar daima alttan güreştikleri, ellerinden kuvveti kaçırdıkları vakit nica ve niyaz yolunu tuttukları için daima vukuata hakim kaldılar diyordu. Demek ki onlara karşı açtığım bu mücadelede de ben de aynı silahla dövüşmeliyim. Mesela Zühtü Efendi'ye biraz yüz suyu dökmekte hiçbir zarar yok. İleride kendi köhne izbelerini bombardıman edecek yeni kaleyi ona kendi elleriyle yaptırmak muvaffakiyet bile sayılır. Şahin Efendi Sarıova'ya geldikten birkaç ay sonra yeni bir şey keşfetmişti. İlk geldiği gün Marif Müdür'ün odasında tanıdığı kuru kılıksız softayı bazen mutasarrıfın arabasında, bazen fırka katibi mesulünün yanında, bazen belediye dairesinde görüyordu. Sonra bütün medreselere, tekkelere, eşraf evlerine girip çıkıyordu. Onu her yerde aynı ehemmiyette karşılıyorlardı. Şahin Efendi, Hafız Eyüp denen bu ünvansız ve kılıksız softanın nüfuzlu bir adam olduğunu Marif Müdür'ün odasındaki oturuş ve lakırdı söyleyiş tarzından sezinlemiş, fakat bu derecesini tasavvur edememişti. Onun için el altından tahkikat yaptı. Öğrendiği ve gördüğü şeyleri birbiriyle karşılaştırdı ve şu neticeye vardı ki bu adam kasabanın gizli ruhudur. Eski ve yeni hocalar arasındaki danışıklı dövüşü o idare eder. Eskilerdeki gizli hoşnutsuzluğun hiçbir vakit şiddetli bir harekete meydan verecek bir dereceye çıkmamakla beraber zaman zaman müphem, korkutucu bir uğultu haline gelmesi, Coşkun katibi mesule anlaşılmaz bir kabus ağırlığı çökmesi, hükümet ve belediyenin boşta dönen bir vapur çarkı gibi durmadan çalışıp çabaladığı halde bir türlü iş görmemesi hep onun eliyledir. Büyük mezarlığın bir köşesindeki kulübesinde henüz ölmemiş bir evliya heybeti içinde münzevi ve vahşi yaşayan, ermişlerden örfi dedeye zaman zaman kasabayı dehşet ve heyecan içinde titreten meşhur rüyalarını bile o gösterir. Bir gün kasabanın en dişli eşrafından birinin oğluyla bir medrese arasında hiç yoktan bir vaka çıkmış, delikanlı kamışla softanın başına vurmuştu. Talebe-i Ulum bunu bir saraya hakaret cinayeti addetmiş ve hükümet konağının karşısında gürültülü bir nümayiş yaparak failin emsaline ibret-i müessire teşkil edecek şekilde cezalandırılmasını istemişti. Mutasarrıf softaların murahasına örfi bir muamele yapamayacağını fakat kanun göreyince delikanlının mutlaka cezasını göreceğini söyledi. Bu cevap medreselileri büsbütün azdırdı. Tekbirler alarak, ilahiler okuyarak fırka merkezine gittiler. Müderris Zühtü Efendi binanın balkonundan heybetli sesiyle müessir bir hutbe idat etti. Nümayişçilerdeki heyecan biraz yatışır gibi olmuştu. Fakat katibi mesulün söylediği ikinci nutuk yeniden her şeyi berbat etti. Cabir Bey, Balkanların dindaşlarımıza yaptıkları mezalimi, erkeklerin kollarını, bacaklarını, burunlarını, ağızlarını, kadınların memelerini nasıl kestiklerini, gebe kadınların karnını nasıl değiştiklerini, sacı bitmedik, sahibi sübyan nasıl şişe geçirip ateşte kızarttıklarını anlattıktan sonra, bunlar hep ehli İslam arasındaki nifak ve şiaktan ileri geldi. Talebe-i Ulum'dan olan efendi kardeşlerimize taarruz eden de bir dindarımızdır. Onun da fesinin altında bir Müslüman kafası vardır. Müslümanlık değildir sade sarıkta. Niçin kızmazsınız hocanın kafasına vurduğu için de kızarsınız sarığına vurduğu için diye bağırmıştı. Müderris Zühtü Efendi Cabir Bey'i şiddetle kolundan çekti. O da yaptığı falsoyu fark etmemiş değildi. Fakat ne çare, ok yaydan çıkmıştı. Kalabalığın içinde bir dalgalanma oldu. Birkaç coşkun softa bağırmak, mukabele etmek istedi. Fakat nümayişçilerin edebaşları onları susturdular. Taşkınlıkla fırka mümessiline yapılacak fena bir muamele Sarıova'yı ikinci bir 31 Mart yıldırıma indirebilirdi. Meydanlığa korkunç bir sükut çöktü. Kanlı yüzü duvar gibi bembeyaz kesilen Cabir Bey sönük bir sesle falsosunu tamire çalışıyor. Fakat devam ettikçe büsbütün yüzüne gözüne bulaştırıyor. Gençlik, nur, din, düşman, hamiyet, satvet diye anlaşılmaz bir şeyler söylüyordu. Katibi mesul kulaklarına bir muharebe gürültüsünden daha şiddetli ve heybetli gelen bu sükut içinde balkonu terk edince kalabalık sessiz sedasız yan sokaklara akıp dağıldı. Fakat Talebe-i Ulum'un azgınlığı geçmiyor, sırağa edilen hakaret bir türlü hazmedilemiyordu. Medreselerde gürültülü müzakereler oluyor, softalar tabur halinde çarşılarda dolaşıyor, meydan kahvelerinde toplanıp festlilere meydan okuyordu. Talebe-i Ulum'un hükümete ve fırkaya karşı bir harekette bulunmaya cesaret edemeyecekleri muhakkaktı. Fakat ahaliyle aralarında küçük bir vaka çıktığı halde rüzgarlı havalarda çıkmış yangınlar gibi derhal büyüyeceğine, kasabada bir arbede kopacağına da şüphe yoktu. Sarıova heyecan içindeydi. Müderrislerle hocaların ileri gelenleri bir türlü softaları yatıştıramıyorlardı. Bu esnada bir akşam Hafız Eyüp Efendi'nin kasaba civarındaki Kadiri Tekkesi'ne misafir gittiği görüldü. Şeyh Naki Efendi Sarıova'nın en hatırı sayılır adamlarındandı. Tekkesinin etrafında geniş toprakları vardı. Kızını 2 sene evvel jandarma kumandanı Ubeyt Bey ile evlendirmişti. Ubeyt Bey, Makedonya'da senelerce Sırp-Bulgar komiteleriyle uğraşmış, haşim bir jandarma sabitiydi. Kasabada işsiz kaldıkça av eğlencesine gider gibi dağlarda eşkıya aramaya çıkardı. Yine böyle bir iş için bir haftadan beri civar kazalardan birinde bulunan Ubeyt Bey, Hafız Eyüp'ün tekkeyi ziyaretinden 24 saat sonra askeriyle beraber Sarıova'ya döndü, mezarlığın at başındaki meydanlıkta bir atış talimi, sonra sokaklarda ufak bir geçit resmi yaptı. Birkaç saat sonra kasabadaki heyecan yatışıyor, softalar köşelerine çekiliyorlardı. Şahin Efendi bu birkaç günlük buhranda Hafız Eyüp'ün parmağını açıkça görmüştü. Hükümet zaman zaman kuru bir lakırdıdan ibaret olan teceddüt sözüne fazla inanıp softayı küçük görmeye başladıkça, katibi mesulün azameti arttıkça onları birkaç gün sıkıp terletmek vacip oluyordu. Sonra softalara bu zaruri nümayişi tadında bıraktırmak için de yine hükümet kuvvetinden istifade ediliyordu. Şahin Efendi arkadaşı Rasim'e bu Hafız Eyüp'ten bahsederken korkulacak adam doğrusu diyordu. Müderris Zühtü Efendi hakkındaki ilk fikrimi değiştirdim. Bu adam Hafız Eyüp'ün bir kuklasından başka bir şey değil. Bugünkü politikaya Katibi Mesul'ün omuz başında Zühtü Efendi'ye ilk taşı atan yine Hafız Eyüp oldu. Muayyen bir meslekte ortaya çıkan Zühtü Efendi'yi vukuat yıkınca bu Hafız Eyüp yine zemin ve zamana uygun bir başka göstermelik bulup ortaya çıkarır. Kendi daima gölgede ve mesuliyet haricinde kalır. Bu Zühtü Efendilerin birçoğunu ben İstanbul'da da gördüm. Alık bir gösteriş ve ikbal hırsından, boş bir gururdan başka şeyleri yoktur. Hafız Eyüp gibiler onları icap ettikçe tulumbalayıp şişirir, böyle korkunç gemi aslanları şeklinde sokar. Sonra işleri bitince balon gibi söndürüp bir köşeye fırlatır. Şahin Efendi yeni bina için hükümete, fırkaya, belediye reisine ve meclisine, yerli zenginlerden başlıcalarına müracaat etmişti. Onlar evvela bu işi mühimsemek istememişlerdi. Hatta bazıları Emir Dede baş muallimini ilk önce pek fena karşılamışlardı. Fakat Şahin Efendi büyük bir gayret ve kurnazlıkla teşebbüslerine devam etmiş, kimine Allah'tan, kimine ilimden, kimine millet ve hamiyetten bahsetmişti. Neticede hepsi ayrı ayrı bu hayırlı teşebbüse yardımda bulunmaya razı olmuştu. Hele belediye reisi Salim Paşa, rakiplerinden bir yerli zenginin mektep için epeyce bir para vermiş olmasına tahammül edememiş, binanın tek mil taşını kendi üzerine almıştı. Garipti ki bu işte Şahin Efendi'nin teşebbüsünü en güzel yüzle karşılayan ve ona en kolay yardım vaat eden Hafız Eyüp oluyordu. Baş muallim şüphelendi. Arkadaşı Rasim'e, "Şuraya yazıyorum Rasim. Bu herif mutlaka bir mesele çıkaracak. Bizi hayli uğraştıracak. Hiç değilse memlekete yeni gelmiş maksat ve emeli meçhul bir adamı böylece büyüyecek bir işi kendi teşebbüsüyle başarıp nüfuz kazanmasını çekemez." Pek az bir zaman sonra Şahin Efendi'nin tahmini gibi büyüklü küçüklük meseleler, güçlükler çıkmaya başladı. Bunların birincisi plan meselesi oldu. Belediye meclisi yeni mektebin hakkında bir türlü karar veremiyor, iş uzadıkça uzuyordu. Şahin Efendi'nin beğendiği planlara her taraftan itirazlar yağıyordu. Bunların hiçbiri İslam ve Türk mimarisine muvafık değildi. Öyle bir şekil bulunmalıydı ki yeni mektep binalarında aranılan şartlarla beraber eski Türk ve İslam mimarisinin vasıflarına da uygun olsun. Bu plan meselesinin aydan aya uzayıp gideceğini, belki de zamanla asıl teşebbüsü suya düşüreceğini gören Şahin Efendi oradan oraya koşuyor fakat bir türlü kimseye dert anlatamıyordu. Kasabada Necip isimli bir belediye mühendisi vardı. Atak ve taşkın bir adam olduğu için deli diye de maruftu. Şahin Efendi onun bu deli şöhretini kısmen de yüksek ve açık fikirlerini, dürüst zevkine borçlu olduğunu çabucak anlamıştı. Bir gece Şahin Efendi ile Rasim uyuduktan sonra bu deli Necip mektebe geldi. Zili duyuramadığı için kapıyı kocaman bir kaya parçasıyla dövmeye başladı. Uyku sersemliğiyle neye uğradığını anlamayarak karyolasından fırlayan Şahin Efendi sokakta bir sesin "Doğan Bey, uyan abi gafletten ben geldim" diye bağırdığını işitti. Deli Necip Şahin Efendi'ye Doğan Bey derdi. Bir gün kahvede konuşurlarken Şahin Efendi'nin bazı fikirlerini beğenmiş. "Sana Şahin ismi yakışmıyor. Kim koydu sana bu yobaz adını? Şahin derken hayalim bozuluyor. Seni icap ettiği kadar ehemmiyetle dinleyemiyorum. İsminin mutlaka bir kuş ismi olmasında ısrar edersen seni Doğan diye çağırayım" demişti. Şahin Efendi lambayı yaktı, tüylü pazenden gecelik entarisinin üstüne pardüsünü alarak aşağı indi. Deli Necip kolundaki çantasıyla mektebe girdi, koşa koşa merdivenlere çıktı. Arkasından yetişmekte güçlük çeken Şahin Efendi'ye, "Işığı arkada bırakmasana yahu, karanlıkta yuvarlanıp kafamı gözümü de parçalatacaksın yahu" diye bağırıyordu. Rasim de yatağında uyanmıştı. Deli Necip çantasını açıp ortaya bir resim atarak "Müjdemi isterim" dedi. Herkesi memnun edecek, derhal kabul edilecek bir plan. Şahin Efendi lambayı yaklaştırdı, plandaki boyalı resme bir göz attı, hayretle "Aman azizim bu alelacayip bir şey" dedi. Deli Necip onun kolunu sıkarak gülmeye başladı. "Uyuma Doğan Bey, onların kadim mimarisini mes ve telfik ettik, bir şaheser vücuda getirdik. Buldun da bunuyorsun, göreceksin ki ittifakla kabul edilecek. Şu kubbelere, kemerlere, pencerelere bak. Buna can mı dayanır? Hey canım, hey." Şahin Efendi mühendisi sarhoşlandı. Sudan bir şakayla cevap vermek istedi. Fakat öteki birdenbire ciddileşmişti. "Doğan Bey, bu geçen gün seninle beğendiğimiz plandır." Yalnız o planı namusumuzla kabul ettiremediğimiz için hile ve fesat tarikine sapacağız. Heriflere bir oyun oynayacağız. Gösterişi itibariyle bu resmi ceffel kalem kabul ederler, %100. Olsa olsa mühendis Kerim itiraz eder. Ona da dalavereyi anlatırım. Ulan bu kadar yıllık arkadaşız. Bu haltı yersen vallahi yağcının evine zamparalığa gittiğin gecelerden birinde peşine takılır, baskın tertip eder, seni softalara rejim ettiririm diye tehdit ederim. Şahin Efendi hala mühendisin maksadını anlamıyor, bunu delişmen şakalarından biri sanarak gülüyordu. Necip bir eliyle lambayı kaldırdı, öbür elindeki kurşun kalemiyle plan üzerinde izahat vermeye başladı. Plan beğendiğimiz plandır. Fakat bak ne hile yaptım. Resimdeki gibi pencereleriyle tam istedikleri şey. Ölçüleri öyle tuttum ki yapı meydana çıkınca bu iki kat resimde gösterdiğinden daha basık, adeta barınılmaz iki kat olacak. Ne yapalım, hesapta bir yanlışlık oldu. Yıkacak değiliz ya, bunu bir kat yaparız diyeceğim. İki katı bir ettirdiğimiz gibi zemini yükselteceğiz. Bu resimde gösterdiğim kapıyı bodrum kapısı bırakıp şuraya peronlu bir cümle kapısı açacağız. İki katın alçak çileğane pencerelerinde birleştirip büyüttüğümüz gibi çıkacak bize tavanları istediğimiz ebatta, güneşi, havası bol, tertemiz bir yeni mektep. Resimde gösterdiğim kubbeyi de yapılan duvarların çekemeyeceği sonradan fenden sabit olacak, onun için alalade bir dam yapacağız. Sonra resimdeki şu kemer de balkondur. Ne yapalım, resmi yaparken yanlış çizmişiz. Kul kusur etmez olur mu? Diğer teferruat da ona göre. Ah Doğan Bey, planımızı şu resmin aldatıcı şekli boyası altında saklayıncaya kadar akla karayı seçtim. Hileyi sonradan çakacaklar ama iş işten geçer. Ağalarım kendilerine madik oynadığımı itiraftan çekinirler sanırım. Hesapların azameti de vardır. Öyle olmasa ne olacak? Allah'ın ipsiz serserisinden tazminat alacak değiller ya. Kasabadan def ederler, onlar da kurtulur biz de. Ah Doğan Bey, nereden düştün bu yabaz heriflerin arasına? Ortalık ağarmadan hep plan üzerinde konuştular. Sonra Şahin Efendi kendi büyük planını yavaş yavaş bu arkadaşı da açmaya başladı. Necip onu dinledikçe ciddileşiyor, her gün herkese karşı bin türlü delilik ve zevzeklik eden genç mühendis ağır ve biraz mahzun bir adam oluyordu. Saatler geçti, gece bitti. Onların dertleşmesi hala bitmemişti. Şahin Efendi onu sokak kapısına indirdiği zaman ortalık ağarmaya başlamıştı. Birkaç saat evvel zincirden boşanmış bir deli gibi bu mektebe giren Necip, sakin ve tatlı bir gülümsemeyle "Sizi uykusuz bıraktım, rahatsız oldunuz," dedi. Şahin Efendi aynı gülümsemeyle mukabele etti. Genç adamın elini elleri içinde sıkarak bu gece kaybettik. Fakat bir müttefik kazandık. Zararımız karımıza nispetle hiç hükmündedir, dedi. Yukarı çıktığı zaman artık yatmak istemedi ve sabah çayını pişirmek için gaz ocağını yaktı. İçindeki sevinç ona hakikaten yorgunluğunu unutturuyordu. Tahmininin biri daha doğru çıkmıştı. Eserini meydana getirmek için muhtaç olduğu müsbet fikirli, temiz emelli müttefikleri fen adamları arasından daha kolay bulunabilecekti. 4. ayrımın sonu, sayfa 79.